Odak Noktası programından herkese iyi akşamlar. Bugün ekonomiyi konuşacağız. Ekonomi olacak gündemimiz. Uzun süredir aslında konuşuyoruz. Bir ekonomik kriz var. Bir kesimin dillendirdiği, bir kesimin hayır yok dediği bir ekonomik kriz var ve devam ediyor. Seçimlere nasıl yansıyacak ve aynı zamanda tartışılan yapısal reform konusu var. Yapısal reformlarla bu kriz çözülür mü, çözülmez mi? Yapısal reformlar ne anlama geliyor? Bütün bunları değerlendireceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Evet, öncelikle bu yapısal reform meselesinden başlayalım. Şimdi yapısal reform, yapısal reform neymiş bu yapısal reform demişti Maliye ve Hazine Bakanı ve onun üzerine tartışma alevlenmişti. Bu yapısal reform kavramı hem iktidar tarafından tartışılıyor, konuşuluyor, hem de iktidar dışı odaklarca da tartışılıyor. Yani bir çözüm önerisi olarak sunan da var. Hayır, bunlar çözüm değildir diyen de var. Nedir bu yapısal reformlar? Önce buradan bir başlayalım.
Olur. Çözüm diyenler var mı bilmiyorum ama varsa da garipsenir diye yorumlamak istiyorum. Şimdi aslında yapısal reformları bizim dillendirmemizin sebebi artık sistemin yavaş yavaş işlerliğini yitirdiği noktasında çıktı. Bunu öncelikle birkaç ekonomist ve finansçı değerlendirmeye aldı. Aslında evet, hükümet de çok ciddiye aldı bu şeyi ama o ciddiyetin üzerine fazla gitmedi diye söyleyebilirim ya da yorumlayabilirim. İsterseniz temel anlamda yapısal reform ne olduğunu kısaca açıklayalım seyircilerimize. Arkasından çözüm önerileri ve belki de yapısal reformların daha yükseğine çıkma, yani bir devrim niteliğinde şeylerin yapılması gerektiğini vurgulayalım. Yapısal reformlar kimilerine göre 5 gruba, kimilerine göre 6 gruba, alt ve benzeri 20 gruba bile ayrılabilir ama temelde herkesin aklına gelen ekonomiyle başlar, sosyal yapıyla devam eder, kurumsal yapıyla kendini şekillendirir. Tabii siyasal reformları çok tartıştığımız için biz bunu yapısal reformların içine fazla koymuyoruz ama temelde büyük fotoğrafta ya da büyük şemsiyede siyasetin bir reform içeriğinde olması gerekiyor ya da şekillenmesi gerekiyor. İstersen siyasetle başlayalım. Evet. Kısaca onu geçirelim. Siyasette temel olarak yıllardan beri üzerinde durduğumuz konu anayasal güvence ya da anayasanın şekillenmesi. Biliyorsunuz anayasa her şeyin üzerinde toplumun her adımında hissettiği, aslında çoğu kimsenin de bilmediği ya da bilmek zorunda olmadığı bir bütündür. O bütün içinde en ufak bir noktada bile hayatımızın ne kadar demokratikleştiği, ne kadar ekonomik refaha ulaşmamız gerektiği, ne kadar tarımda destek alınması gerektiği ve benzeri her şey var. Fakat detaylar bildiğiniz gibi diğer kanunlarla tasarlanmıştır. O kanunların çıkmaza girdiği yerde anayasa biliyorsunuz bir çözüm niteliğinde. Orada temel olarak tartışılan konu acaba ne kadar demokratikleşelim? Siyasal partilerin veya siyasi partilerin şekillenmesi nasıl olsun? Nasıl yardım alsınlar? Ön seçim yapsınlar mı? Ya da barajlar ve benzeri konulardı. Bunlar çok can sıkıcı şekilde son 20 yıldan beri devamlı duyduğumuz ve özellikle de efendim HSYK, HSK ve benzeri isim tartışmalarından sonra resmen insanları etkileyen, daha doğrusu psikolojisini bozan bir tartışmalar bütünüydü. Bunun tamamen değişmesi gerekiyor. Aslında bir taslak var bildiğimiz kadarıyla, sizin de bildiğiniz gibi. Fakat o taslak üzerinde belirli 20-30 maddede anlaşılamadığı için bir çıkmaz sokağa girildi. Temelde aslında anayasa değişikliği olduğunda diğer yapısal reformların önü açılacaktı. Fakat onlar olmadı. Sosyal alana biraz değinelim. Sosyal alandaki yapısal reformlara. Onlar adalet ve eğitim alanındaki vurgulardır. Eğitimi biliyoruz. Hükümet de kendisini bu konuda çok başarısız olduğunu, daha doğrusu yani başaramadığını itiraf etti. İtiraf yeterli değil muhakkak. Başaramadığını, başarılamayacağını, devamlı sistemle oynanması, sınavların değiştirilmesi, ilkokuldan üniversite sınavına kadar her şeyinin yıllık bazda değiştirilmesi toplum hayatında çok derin yaralar açtı inanın. En büyük yarayı da biz hissediyoruz şu noktada. Zira üniversite giriş sınavlarında bildiğimiz üzere ya da elde ettiğimiz veriler çerçevesinde artık öğrencilerimiz sınava girme heveslerini kaybettiler. Bırakın sınava girme hevesini, üniversite mezun olup da ne olacağım sorusunun cevabını aramaya başladılar. Haklılar da bir bakıma. Zira işte biliyorsunuz son dönemde, daha doğrusu 2019 yılı için asgari ücret 2020 lira net oldu. Tabii bunun içinde asgari geçim indirimi de var. Yani tam anlamıyla 2020 lira değil ama şimdi asgari ücretin yükselmesi üniversiteden mezun 4 yılını, 5 yılını, 6 yılını harcamış üniversiteden mezun bir öğrencinin ilk piyasaya giriş şartlarındaki maaşıyla olan makası kapattı.
Evet.
Daha doğrusu üst sınırda devamlı bir baskı olduğu için alta doğru gelmeye başladı ve bir yakınsama oldu orada. O yakınsama bu üniversite mezununun ilk etaptaki değerini 500-600 liraya indirdi. Siz Çağdaş Bey 500-600 lira için 5 yıl okur musunuz?
Evet.
Muhakkak okursunuz aslında. Belki ilk tepkidir bu cevapta ama şöyle. Ya ileride geometrik olarak ben o arayı açacağım ya da illa para kazanma davasıyla veya derdiyle okumuyorum ben. Sonuçta bilgileneceğim, dünya insanı olacağım ve katkı sunacağım diyorsunuz ama o karamsarlığı biz ilk etapta veriyoruz. Bu bile, inanın bu bile eğitimde reformun, eğitimde devrimin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. YÖK de bu konuda çok toplantılar yapıyor. Gerçekten çok verimli, çok etkin toplantılar var. Çok güzel kararlar alınıyor orada. Fakat piyasaya yansıtamıyoruz. Piyasadan kastım yanlış anlaşılmasın. Eğitim platformu, eğitim sektörüne yansıtamıyoruz. Hala öğrenciler, inanın ikinci aşama, biliyorsunuz iki aşamalı üniversite sistemimiz var. İlk aşamaya kazanıyor, ikinci aşamaya girme hakkı kazanıyor ve ikinci aşamaya girmeyi istemiyorlar. Hatta şu anda ikinci aşamaya girenlerin oranı %50-%60 civarında. Düşünün bu da ikinci aşamayı kazansa bile, yani üniversiteye girme hakkı elde etse bile kayıt yaptırmıyor öğrencilerimiz. Sebebi çok fazla. Sebebi anayasadan tutun, sağlık yasasına, arkasından eğitim, ekonomik ve benzeri bütün her şey. Ama temelde ilk etapta 16-17 yaşındaki öğrencilerimizin öngörüsü çok önemli. O öngörüde de olumlu şeyler yok. Yani eğitimin temelinde bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Daha detayları var fakat seyircilerimizi sık boğaz etmeyelim bu konuda. Detaylara ineceğiz. Adalet, biliyorsunuz adalet. Aslında yani anayasal güvence, anayasanın demokratik bir tarzda olması ve benzeri adaleti muhakkak kapsıyordur. Ama o kapsam ayrı bir şekilde ele alınması gereken bir yaklaşımla adaleti ayrı bir yere koyuyor. Onun isterseniz tartışmasını biz siyasetçilere bırakalım, adaleti. Çünkü herkesin istediği bir şey. Herkesin istediği, talep ettiği bir şeyse onun bir fiyatı vardır. Fiyatı demokrasinin seviyesidir. O da verilmesi gereken bir fiyattır. Gelelim ekonomiye. Belki de en iştahla konuşacağımız, bütün insanların konuştuğu ekonomi. Ekonomide yapısal reformlar ne olmalı, hangi ana başlıklarda, hangi alt başlıklarda ve benzeri tartışmaları süre geliyor. Ekonomide en büyük temel öge Türkiye ekonomisi için finansal krizlere ya da kırılganlığa bağlı olmamızı engellememiz. Yani inanın her dönemde yaklaşık 4 yıla bir, 5 yıla bir finansal yapıda dengesizliğe uğruyoruz. Finansal yapı diyorum çünkü reel ekonomiyi etkileyen en büyük faktör finansal yapıdır. Yani paranın kaynağı, sermayenin kaynağı, makinalaşmanın kaynağıdır. Burada biz çok zayıfız. Yani bu sadece son dönemin sorunu değil, Cumhuriyet tarihinde, daha Osmanlı'dan beri biz sermaye birikimi yaratmadık. Belki de reddettik. Tarihi anlamda geriye gitmek istemiyorum ama reddettik biz. Yani özel sektör olsun, kamu sektörü olsun sermaye birikimini yaratamadık. Aslında belki de tarımla yaratabilirdik. Atatürk'ün de dediği gibi tarım bizim milli eserimizdir, milli şahlanışımızdır. Oradaki başlangıç bize sermaye de yaratacaktır, sanayi de geliştirecektir dedi. Yani direkt onun cümlesiyle demiyorum ama zımni olarak açıklaması buydu. Biz bunu reddettik. Şaşırdık doğrusu. Yani ne yapacağımıza şaşırdık. 50'lere 60'lara kadar geldik. Ondan sonra dış yardımlar geldi. Dış yardımlarla toparlanmaya başladık. Yollar, köprüler, barajlar yaptık. Şımardık biraz. Sanki paramız varmış gibi. 80'lere geldik, bir darbe yedik. 24 Ocak kararıyla sermaye birikimini ihracata açık büyümeyle elde etmeye çabaladık. Ama taşeronla soyunduk orada. Onu tabii bilmedik. Biz yine şımardık yatırımlarımızla, ekonomik büyümelerimizle. 24 Ocak kararlarının yapısının aslında bozukluğunu bugünlerde anlıyoruz. Zira bizim ihracatımız ya da ihracata dayalı büyüme modelimiz çok oldu çökeli. Fakat biz hala ihracatta bir şahlanış ögesiyle, bir simgesiyle gitmek istiyoruz. Fakat altı boş. Sebebi de taşeronuz biz. Yani taşeronuz derken Birileri bir marka üretmiş, birileri bir değer yaratmış. O değerin üretim mekanizmasını çok güzel yapıyoruz, çok kaliteli yapıyoruz. Ama 50'nin 2 fiyatını alıyoruz. Yani 50 liraya satılıyorsa 2 lirası bizde kalıyor. Tekstilde olduğu gibi, makinede olduğu gibi, otomotivde olduğu gibi. Çok devlerimiz var otomotivde. Fakat bizim değil. Yapı olarak bizim değil. Dolayısıyla biz ne yaptık? İhracatımızı taşeronlaştırdık. Bunun ekonomik teorideki dili fakirleştirerek büyüdük her şeyi. Yani ele çalıştık, yabancıya çalıştık. Yabancıya ürettik ve çok ucuza sattık. Hatta ithalatımızı da biz yabancıdan aldığımız için girdileri, kendi sattığımız ürünü bazen ithal etmek zorunda kaldık. Tekstilde olduğu gibi, markalarda olduğu gibi. Bu tamamen bozukluğun ifadesidir. Bu zamana kadar niye görülmedi? Temel soru aslında bu olması lazım. Aslında görüldü. Görüldü ama işimize gelmedi tabiri caizse. Çoğu ekonomist gördü. 1980 darbesinin şekillenmesinden önce yaratılan 24 Ocak kararları bir taşeronlaşmanın sebebiydi, nedeniydi, sonucu oldu nihayetinde. Bu yaklaşım bile yeniden bir şekillenmenin, yeniden bir büyüme projesinin, politikasının ekonomik reformlar kapsamında ele alınması gerektiğini bize ortaya koyuyor. Bu ne olabilir? Aslında bu şu olabilir. Diğer alt başlıklarıyla beraber yapısal reformların Darun Acemoğlu'nun kitabındaki kavramın içselleştirilmesi olabilir. Biliyorsunuz Ulusların Düşüşü diye bir yeni bir kitabı vardır. Ben herkesin onu okumasını istiyorum. Kapitalist bir ekonomide nelerin yanlış gittiği, bunun yeniden reform edilmesiyle sosyal ögelerin kapitalizme bağdaştırılması ya da ikisinin evlendirilmesi kapsamında nasıl daha güzelliğe, nasıl daha zenginliğe, nasıl sosyal refaha erişmenin mümkün olacağını gösteren yolları açıklıyor orada. Çok da detaylı açıklıyor. Kitap öncelikle İngilizce'de yazıldı ama Türkiye'de çok net şekilde çevrildi. Çok da pahalı olduğunu zannetmiyorum. Herkesin edinebileceği bir kavram. Herkesin de anlayabileceği bir kavram bütünü var orada. Orada temel nokta sadece ekonomi değil. Hatta ekonomi belki de hiç değil. Sonuçtur ekonomi. Ama orada kurumların, kurumsal yapının, adaletin, siyasetin nasıl şekillenmesi gerektiği, nasıl reform edilmesi gerektiği açıkça anlatılıyor.
Hocam peki bu yapısal reformlar işte krizi böyle ilk net hissettiğimiz zamanlar dillendirilmişti ve işte bazı reformlarda işte bu önlem paketlerinde hayata geçirildiği söylenmişti. O önlem paketlerine baktığımızda bu önlemler veya reformlar oldu mu, işe yaradı mı, ne kadar yapıldı, ne kadar yapılmadı, nasıl görüyorsunuz?
Olmadı. Açıkça söylemek gerekirse olmadı. Onlar zaten reform değildi. Reformları biz nerede yaşamaya başladık? Avrupa Birliği adaylık sürecinde, adaylık sürecinde yaşadık.
Neden reform değildi diyorsunuz?
Değildi çünkü reform dediğiniz kavram olan bir şeyi ya %50'nin üzerine değiştirmektir, revize etmektir, yeniden tanımlamak ve uygulamaktır. Ya da kanunla beraber elde ettiğiniz kuvveti, demokratik yapıyı ve benzeri uygulamaktır sonuna kadar. Biz bunu sanki adalet ya da hukuk, adalet demeyeyim ama hukuki kavramda biraz yaptık. Yaptık derken aslında Avrupa Birliği'ne adapte olmak için açtığımız o chapter'lar denen bölümlerin adaptasyonuyla oldu. Hukukta yaptık bunu, hukukta yaptık ama uygulamadık. İstatistikte yaptık ama hala bağımsız bir şekilde istatistiklerimizi sunuyoruz. Başka da hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum derken aslında yok böyle bir şey. Hukukta yapılan şeyler tamamen ceza hukukumuzu, borçlar hukukumuzu ve diğer medeni hukuk, zaten medeni hukuk Avrupa'dan alınmaydı. Tamamen değiştirdik ya da revize ettik. Büyük bir kapsamda Avrupa Birliği'ne uyduk. Fakat uymak adaleti getirmiyor. Yani hukuk adaletin sürecini yaşatmadı bizde. Adalet hukukun bir meyvesidir. Belki en güzel meyvesidir. Onun için de uygulamaların piyasaya inmesi lazım. Piyasaya derken tabii topluma inmesi lazım. Biz bunu yapamadık. Yapmak istemedik. Koşullar öyle getirdi. İşimize geldi. Her türlü. Ne derseniz deyin.
Evet, peki o önlemleri biraz daha konuşursak, yani işte o dönem birçok önlemden bahsedildi ve bunlar daha çok aslında halka değil de biraz daha işte sanayi kesimine, biraz daha zenginlere yönelik açıkçası önlemlerdi. Bu önlemleri biraz daha konuşalım. Yani var mı işe yarayan
Konuşalım, konuşalım.
önlemler?
Aslında şöyle olmadı mı? Sizin de bildiğiniz gibi önlem demeyelim buna. Ekonomik krizden sonra, özellikle 24 Haziran seçimlerinden sonra hissettiğimiz, zaten beklediğimiz döviz piyasasında gelen ekonomik krizle biz şaşırmamız üzerine önlem paketleri aldık. Önlem paketlerini reformlarla ya da reformist yaklaşımlarla karıştırmayalım. Önlem paketleri sadece yükselen ateşi düşürmenin bir reçetesi gibidir. Yani bir makyajdır. O makyajla hastalığı tedavi etmek, evet sen düzgünsün, bak ayaktasın ve benzeri demek büyük bir yanılgıydı. Zaten dikkat ederseniz, yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayında ismi de değiştirilen, eskiden orta vadeli program olarak anılan, fakat şimdi yeni ekonomik program, YEP mi galiba,
Evet.
YEP olarak sunulan programda yıl sonu hedefleri belirlendi. Yani 3 ay sonrasının hedefleri belirlendi. Şimdi bakın, kime sorarsanız sorun, şu anda durumu tahlil etsin istatistiki rakamlarla ya da Merkez Bankası parasal istatistik rakamlarla, sokaktaki herhangi bir insanımıza durumu izah edin, 5 dakika açıklayın, 3 ay sonrası ne olacak deyin, size %5, %10 hata payıyla olması gereken ya da en azından kendi hissettiği rakamları söyler. Biz onları yaptık Eylül ayında. Yani yıl sonu hedeflerimiz bu dedik, iştahlandık, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, işte bütçe açığımız şu olacak, enflasyonumuz bu olacak. Yani yükseğe sevindik biz, yükseğe tahmin etmeye sevindik. Yani bir bütçe açığı 73 milyar dolar, bir enflasyon 20,30 yüzde yıllık olarak, onları sevindik ama zaten geleceği belliydi. Yani onların olacağı, belki de daha yüksek olacağı belliydi. Biz ne yaptık? 3 ay sonrasını, daha da 3 ay sonrası şimdiden söyledik. O bir program değildi. O bir yaklaşımdı. Belki piyasayı şekillendirmekti. Belki de fiyatları biraz baskılamaktı. Ondan kastım şuydu. Hani biliyorsunuz, bir enflasyonla mücadele programı ya da süreci yaşadık. Ve herkese işte en azından %10 indirin lütfen ünlem işareti dendi. Herkes de indirmek zorunda kaldı. Öyle diyelim. Tabii bazıları çalıyı dolandı. Zira biliyorsunuz, yıl sonuna doğru zaten herkes indirim yapar.
Evet.
Son 2 ay dünyada, Türkiye'de milli gelirde harcamaların %40'ının, %50'sinin, hatta Amerika'da %80'inin yapıldığı aylardır. Örneğin arabalarda, araba piyasasında yeni modellerinin çıkması nedeniyle yılbaşı itibariyle eskilerin indirime tabi tutulmasıdır. Bunlar otomatik olarak oldu, olması gerekirken biz nedense hadi yapın edin, bir de slogan atalım, enflasyonla mücadele programı deyip her yere asalım edelim. Simgesel bir yaklaşımdı. Bu devrim değildir, bu reform değildir. Yani reformla devrimi ben aslında derece olarak farklı görsem ama aynı kategoriye koyuyorum. Bu sadece ateşimiz yükseldi, paramız yok, borcumuz çok fazla. Borçlanmanın maliyeti dünyanın 3-4 katı, 1,5'tan 7,5'u düşünüyorum ben dolar bazında. Dolayısıyla aman daha fazla ileri gitmeyelim, daha fazla oynaklık yaratmayalım diye hafif aspirinvari tedavilerdi bunlar.
Evet, bu borçlanma meselesini de konuşalım ama ikinci bölümde konuşalım. Şimdi kısa bir ara verelim. 5 dakika sonra tekrar birlikteyiz. Yerden devam ediyoruz. Ekonomiyi, ekonomik krizi geldiği aşamayı konuşuyoruz. Ve çözümü var mı, yok mu, nereye doğru gidecek? Bütün bunları konuşacağız ikinci bölümümüzde. Şimdi bu ekonomik kriz aslında bir döviz krizi olarak karşımıza çıktı. Bu açıdan şu anda bu döviz krizinin geldiği boyut nedir? Yani bu krizin bir döviz krizi olması açısından.
Her kriz kaynağını belli bir yerden alır. Yani kanser gibidir. İlla vücudun bir noktasında çıkmaz. Yani benzetmek biraz değişik olacaktır ama karaciğerde çıkması, dalakta çıkması veya yumurtalıkta çıkması ve benzeri farklı isimler olarak karşımıza çıkar. Buradaki yapı finansal krizin daha derinlerinde olan döviz de çıktı bizde. Dövizde bir atak yedik. Yani klasik tabiriyle buna Finansal sektörde de atak denir. Döviz atağı, dışsal ataktır. Yani siyasetin çok kullandığı, efendim dış güçler bizi çökertmek istiyorlar, devamlı saldırıyorlar. Dış güçler her zaman saldırır. Biz de saldırırız, herkese saldırırız. Nerede rant, İngilizce tabirle rent varsa ya da Marx'ın tabiriyle artık değer varsa insanlar onu almak istiyor sonuçta. O artık değerin nereye gideceği kavramını da bizde piyasalar belirliyor. Döviz piyasasındaki ilk atak zayıflığımızdan kaynaklandı. Yani vücudumuz sağlam olursa istediği kadar atak olsun dışarıda. Zaten vücudumuza yani tıp aleminin teorisini almak istemiyorum ama vücudumuza da her gün belki de 500 bin tane atak oluyor dışarıdan. Ama onu bertaraf edecek bir yapımız mevcut içerideki mekanizma. O ekonomide yoktu. Daha doğrusu zayıfladığı için atak oldu. Orada 3.70'lerde 3.80'lerde olan döviz kurumuz, dolar bazında, tabii hep doları konuşuyoruz, aniden 4 küsürlere, 5'lere, 6'lara ve bir akşamda 7.29'a çıktı. Ve arkasından düştü. Temel olarak izlemesi gereken yolu izledi. Fakat biz hemen sevindik, düştü ve kararlı hale geldi diye. Fakat seviyeden bağımsız olarak doların bir yükselip bir inmesi, sektörümüzün en azından %30-%40'ının felç olması anlamına geliyor.
Nasıl felç oluyor peki? Hangi
işte şu anda yaşamaya başladık. Tam da belki oraya gidecektik. Reel piyasanın hissettiği bir felç durumu bu. Tabir de tam yerindedir, felçtir yani. Döviz piyasasıyla başladı. Finansal sektörü etkiledi. Banka bilançolarının kötüleşmesiyle devam etti. Banka kredilerinin geri dönüşümü yani şüpheli alacakların oranı arttı. Yeniden dizayn edilmek istendi yeni ekonomi programıyla özellikle o gün vurgu buydu. O olmadı, para bulamadık. Bankaların yani finansal sektörün daha doğrusu finansal olmayan sektörle beraber aylık borç çevirme seviyeleri 10 milyar dolardan fazla hale geldi. Zaten öyleydi. Onu çeviremez hale geldik. Bir tarafta borçlanmak istedik. Hem bankalar hem özel sektör hem devlet. Yaklaşık %1,5 olan dolar maliyeti %7,5 seviyelerine çıktı bizim için. Birkaç milyar dolar %7,5'tan aldık ama şu anda onu bile bulacak yapıda değiliz. Yani daha doğrusu riskimiz fazla. Sistem ne yaptı bizi? 7.29'lardan 5.50'lere indirdi. Yani daha doğrusu serbest piyasa diyelim, gülerek söyleyelim. Ama ne yaptı orada? Toplumsal bir maliyet ortaya bıraktı elimize daha doğrusu. Alın size güzel bir faiz, alın size güzel bir enflasyon dedi. Faizler %10'lardan %25'lere, enflasyon yine %10'lardan %25'lere yükseldi. Siz yabancı fon yatırımcısınız, düşünün Çağdaş Bey. Elinizde de milyar dolarlar var. Önce dövizden kazandınız, bir yükseltip bir indirerek. Arkasından enflasyonu yükselttiniz burada, daha doğrusu biz yükseltmek zorunda kaldık. Faizleri yükselttiniz. Şimdi düşen dolar kurundan TL'ye çevirip faizlere verip tekrar kazanma var. Hele hele bir de yine devlete ya da özel kurumlara ya da finans sektörüne %7,5'tan kendi dolarınızı satmak var. Sizin için dünya mükemmel ama bizim için şu anda felç durumda bir yapı ortaya çıktı. Yani özel sektör kendini şu anda yönetemiyor. Yani bilançoları tamamen darmadağın. Bakın bunu tekrar vurguluyorum. Tamamen darmadağın. Bu bir slogan değil. Bu bir ekonomistin öz açıklaması.
Peki bu daha böyle yüksek bütçeli büyük firmalardan mı söz ediyoruz yoksa daha...
İnanın hepsine. Hepsi. Ve zincir biliyorsunuz bu. Yani bir ayakkabı sektörünü düşünün. En çok hissedilen, en çok sektörün hissettiği yapı buydu. Daha da o sektördü. Oradaki zincirler deri sanayinden deri üreticisi, yarı mamul ve ayakkabı sektöründeki son satış noktasına kadar kendini hissettirdi. Ve konkordatolar önce ayakkabı sektöründe başladı. Ya zaten zincirde bir tane önemli bir markanın ya da aktörün kırılması aşağı doğru herkesi etkiliyordu. Borçla yakalanmayan üreticiler kendini idame ettirmeye çalıştı. Ama tabii işten atarak, küçülerek ve benzeri. Ama borçlu olan sektör ki her sektörde, her kurum genelde borçludur. O zincirden çok etkilendi. Bankaya borcunu ödeyemedi. Maaşı ödeyecek yapıyı kendinde bulamadı. Küçülmeye gidemedi. Ne yapacağını şaşırdı. Dolayısıyla böyle bir zincir etkisi şimdi bizi felç eden bir mekanizmaya götürüyor.
Evet, peki şimdi baktığımızda bir yandan da seçimler yaklaşıyor, yerel seçimler ve bazı aslında yani halka hani müjdeler de verildiğini görüyoruz işte. Yani asgari ücretin hani 2020 lira olması buna bir örnek sayılabilir. Veya başka alanlarda böyle hani halkın belli kesimlerini memnun edebilecek adımlar atıldığını görüyoruz. Ama herkeste şu endişe var. Seçimler sonrası ekonomi ne olacak? Çok daha kötüye mi gidecek gibi bir endişe olduğunu görebiliyoruz. Kaldı ki bu yalnızca hani muhalif olan vatandaşlarda değil, normal sokağa çıktığınızda da görüyorsunuz. Yani Yol TV'nin bütün röportajlarına bakın, AKP'ye oy veren bütün vatandaşlar da bunu dile getiriyorlar. Yani burada bir problem olduğunu, hani yine oy vereceğini söylese de bu böyle. Burada ciddi bir endişe var. Seçimler nasıl etkileyecek, nasıl bir yerinde duruyor ve 2019 yılına baktığımızda aslında nasıl bir ekonomik seyir göreceğiz? Kriz nereye doğru gidecek?
Şimdi aslında bundan kimse memnun değil. Yani bunun siyaseti de yok. Ekonomideki oluşan bütün hataları, bütün maliyetleri toplum katlanıyor.
Evet.
Muhakkak devlet de katlanıyor ama sonuçta öncelikle toplum hissediyor onu. Yani mutfağa yansıyor. Şöyle bir perdeyi aralayın, ekonominin üzerindeki perdeyi. Herkesin görebileceği yapı oradadır. Sahne oradadır.
Evet.
Gerçekten çok kötü. Gerçekten piyasa dönmüyor. Biz toplam taleple bir şeyler yaratmak istiyoruz. Harcamalarla canlandırmak istiyoruz. Belki de iyi niyetli olarak o harcamayı yaratacak mekanizmayı kurmak istiyor hükümet ama yeterli olmadığını kendileri de biliyor bunun. Örneğin asgari ücretin 2020 lira olması bir lütuf gibi hissettiriliyor. Öyle bir şey yok. Enflasyon %23-24'lerde. Bu bize söylenen resmi enflasyon. Ama sokak enflasyonu daha farklı. Hatta o 407 madde var biliyorsunuz enflasyon sepetinde. Onun altında da binlerce ürün var. Onların kısımlarına baktığınızda halkın %80'ini etkileyen enflasyon yaklaşık %35-%40'larda şu anda. İleriyi söylemiyorum, yüksek rakamları. Ama gerçekten öyle. Bunu baskılayıp %20'lere indirmek, %20.30'a indirmek, arkasından da asgari ücrete %26 zam vermek, asgari ücreti çok yükselttik anlamında bir sahne, bir yapı, bir simge ortaya çıkarmasın. Bu olanı, yani onları kaybettiğini
hocam,
verdik.
Baskılamak dediğiniz örneğin işte o %10 enflasyon kampanyası gibi kampanyalarla mı baskılandı?
Bir de yani herkesin açıkça belirttiği, benim enflasyonum devletin verdiği resmi rakam enflasyona uyuşmuyor kapsamındaki baskılamak. Baskılamak dediğim yani resmi rakamlarla hissedilen rakamlar arasındaki fark. Resmi rakamlar her zaman baskılanır. Bu Amerika'da da olur, Tanzanya'da da olur, Ukrayna'da da olur. Ama olanı gerçekten vermek, özellikle kriz anlarında ya da ekonominin çalkantıya girdiği anlarda olanı vermek toplumun önünü daha çok açar. Toplumun bakış açısını genişletir. Eğer mutfakta bir kriz varsa, eğer otomotiv sanayide bir kriz varsa ona göre davranır, ona göre şekillenir. Tasarruf bilincini, tasarruf alışkanlığını ona göre şekillendirir. Biliyorsunuz Robert Lucas'ın bir kritiği vardır. Ekonomik teoride çok yaygındır. Yani Nobel ödülü alan da bir fikirdir. Orada şöyledir. Toplumlara öyle güzel bir yön verin ki, yani siyasiler ya da işte kurumsal yapı ya da devlet, o verdiğiniz rakamlar, yön onların beklentileriyle çakışsın. Yani birleşsin. Aradaki makas açılırsa çok kötü olur. Bu normal zamanlarda hatta. Hele de çalkantının olduğu zamanlarda bizim için daha kötü bir senaryo ortaya çıkıyor. Onun için de Lucas'ın söylediği şeyler genelde gelişmiş ülkeler için geçerli. Bizim için geçerli olmayan şeyler. Ama biz yine de orada iddiamız şu. Lütfen rakamlar sokakla beraber aynı çerçevede değerlendirilsin. Yani illa düşük rakamı bulacağım diye şu markete bu markete gireyim. Zaten orada rakamlar düşük, ben rakamları orada vereyim mantığıyla olmasın. Zengin semtlere de gidilsin, Hakkari'deki köye de gidilsin, bakkala, Antalya'daki turizm merkezine de gidilsin, Karadeniz'deki yaylaya da gidilsin fiyatlar ölçümünde. Tutup da telefonla veya özellikle belli bir mağazaya gitmek enflasyonun bir bakıma baskılandığı anlamına gelir. Ya da en azından orada şüphe doğurur. Çünkü aslında istatistik kavramına da aykırı bir yapıdır bu. Biz akademide şey yaparız, istatistiğin temeli olarak ya da verilerin temeli olarak şunu belirtiriz. Bir sayıyı elde etmek istiyorsan nüfus dahil, rastgele gideceksin bir yere. Orayı belirlemeyeceksin. Yani şu markete, bu markete gireyim, et fiyatını alayım, oradan işte içecek fiyatını alayım, şalgam fiyatının seviyesini belirleyin ve benzeri olmaz. Rastgeledir. Yani bu torbaya bütün her şeyi attınız, arkasından çektiğiniz sistem gibi. Detayları orada saklama. Şu bir gerçek özetle, döviz kurunda gelen vurgun diyelim ona, finansal piyasalarda, bilançolarda kendini hissettirdi. Banka sistemi çok daraldı. Onu bir bakıma rahatlatmayı istiyoruz. Şimdi reel piyasaya yansıdı. Sanırım 2019'da da devam edecek bu sonuna kadar. Seçimi bekleyecek miyiz bunu hissetmek için? Bence beklemeyeceğiz. Yaklaşık Şubat ayının sonunda, Mart ayının ortalarında tamamen hissedeceğimiz bir mekanizmayı görebileceğiz diye düşünüyorum. Aslında büyük fotoğrafta şu da var. Biz zaten hissetmeye başladık. Firmalar hissetmeye başladı. Üretim gücü hissetmeye başladı. Dışa giden sermaye, daha doğrusu yurt dışına giden sermaye hissetmeye başladı. Eğitim sektöründe yurt dışına giden beyinler fotoğrafında hissetmeye başladık. Sadece buna karar vermemiz lazım. Orada da enerjimizi harcamayalım. Kararımız şu. Evet, bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Bunda gocunacak bir şey yok. Bunu tedavi etmek için adına yapısal reformlar mı dersiniz, yeniden dönüşüm mü dersiniz, devrim mi dersiniz, devrim kelimesinde de korkmayalım. Ama bunun meyvesini yemek en az bir 5 yıl, orta vadede 15 yıl, uzun vadede 40 yıl gerektiren bir mekanizmadır. Sabırlı olmamız lazım. O çerçevede zaten ekonomik kırılganlığı da önleyebiliriz diye düşünüyorum.
Evet, peki burada yine alınmaya çalışılan önlemlere baktığımızda işte bir tank palet fabrikasının özelleştirildiğini görüyoruz aslında. Erdoğan bunu özelleştirme değil dedi ama sonra bunun yani adıyla sanıyla bir özelleştirme olduğu belli bir durum var. Örneğin böyle önlemler de alınmaya çalışılıyor. Ya burada bir sıkışmışlık söz konusu. Bu tip yöntemler nereye götürür? Nasıl görüyorsunuz? Yani özelleştirme gibi yöntemler kaldı ki özelleştirmeyen hani çok az yer kaldı, çok az fabrika kaldı, çok az alan kaldı. Ama burada nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Nasıl görüyorsunuz?
Dikkat ederseniz son dönemde özellikle Trump'ın tweetleri, Trump'ın dünyayı şekillendirme yeteneği, evet, ve diğer akımlara baktığınızda artık bırakın özelleştirmeyi, kamulaştırmanın başladığını hissediyoruz. Kamulaştırmada kasıt, efendim sattığımız yerleri tekrar alalım, gidelim zorla elde edelim, ona işte bir bedel ödeyelim, onu kamulaştıralım değil, hayır. Kamulaştırma, fiili olarak özel sektöre kamunun desteğiyle ortak olma. Yani örneğin hisse senedi piyasasında büyük X firmasına hisse senedi alarak kamunun ortak olması ve oradaki sistemi denetimle, yapıyla, üretkenlikle idare etmesi ya da yönetmesi. Ayrıca kamunun da tabii fabrikalarının olması lazım. Eski fabrikaları tamam sattık biz artık, ona özelleştirme demiyoruz. Ona satış diyoruz. Özelleştirmeye satışı tamamen birbirinden ayırmak lazım. Bizdekiler satış. Tank palet fabrikasının detayına inmek istemiyorum, biraz siyasi orası ama oradaki özelleştirme yöntemi, ortaklık yöntemi ya da belirli bir süre kullanımı devretme yöntemi hatalı tabii. Yani hatalı, şöyle ki hatalı, ne milli eğitimi ya da eğitimi, ne sağlığı, ne de askeriyeyi hiçbir zaman dışarıya açmayacaksınız. Teknolojiyi transfer edeceksiniz, kendiniz yaratacaksınız, kontrol tamamen kendinizde olacak. Ortaklıklar olamaz mı? Olabilir. Zaten dünyayla ortağız. Bir NATO ülkesi değil miyiz biz? NATO'da zaten her şeyimiz ortak. Tankına da ortağız, paletine de ortağız, teknolojisine de ortağız, motoruna da ortağız. Dolayısıyla oradaki ortaklığı özelleştirme adı altında başka ortaklıkla karıştırmamak lazım. Bana göre çok hata ama oraya siyasetçiler girsin. Ben ekonomik olarak bunun çok yanlış olduğunu, ekonomik bağımsızlığın özellikle ileride çok büyük sorunlar ortaya çıkaracağını en azından biliyorum kendi bazımdan. En azından öngörebiliyorum. Ama biliyorsunuz siyasetçilerle halk veya ekonomistler veya diğer siyasetçiler çoğu zaman farklı düşünebilirler. Ben de o farklı düşünenlerden bir tanesiyim o konuda.
Evet. Peki şimdi bu soruyu aslında şu açıdan sormuştum. Yani bir yandan hani buna muhalefetin ciddi biçimde karşı çıkacağı biliniyor. Ama buna rağmen bu adım atılıyor. Belli ki ciddi bir sıkışmışlık var ve hani burada buna mecbur kalınıyor diye tahmin ediyorum söylediklerinizden de. Peki burada şimdi bir de hani popüler bir tartışma daha var. IMF'ye gidilecek mi, gidilmeyecek mi? Muhalefet diyor ki işte seçimden sonra kesin gidilecek. İşte ABD ile anlaşılmasının sebebi de bu. Diyor bir yandan işte Trump'ın tehditleri de ortada işte sizi mahvederiz ekonomik açıdan işte Orta Doğu ile ilgili Suriye ile ilgili meselelerde bu açıdan baktığımızda bu IMF'ye gitmek zorunda kalacak mı Türkiye? Nasıl görüyorsunuz?
Trump'ın açıklaması talihsiz bir açıklamaydı ama ciddi bir açıklamaydı. Yani talihsiz diyerek olayı yumuşatmayalım. Ciddi bir
Evet.
açıklamaydı. Orada benim gördüğüm yani şunları benim istediğim şekilde yapmazsanız ya da daha doğrusu benim istediğimin tersini yaparsanız ambargo uygularım dedi size. Tamamen ambargo. Yani tut da efendim finansal piyasaya yön vereyim, fon yatırımcılarına yön vereyim, arkasından onlar fonlarını çeksin ve Türkiye'de. Tabii o da olabilir. Zaten Amerika'nın söylemleri kapsamında risklerimiz oluşuyor bizim. Ama orada söylemek istediği ambargoydu, yani uzun dönemli. O da tabii bizim yarattığımız Rusya, Türkiye ve İran üçgeninin yansımasının bir sonucu Trump'ın gözünde. Bir gün sonra daha yumuşak seviyeler gördük. Konuşmalar sanki finansal piyasayı da olumlu hale getiren, yumuşatan bir mekanizmaydı ama özünde problemin hiç azalmadığını biliyoruz orada. Yani burada söylenecek fazla bir şey yok. Siz güçlü olduğunuz çerçevede istediği kadar diğerleri essin, gürlesin. Ama biz güçlü değiliz. Nerede güçlü değiliz? İthalata bir bakın. Detayına bir bakın ithalatın. İthalatı biz hep şeyle konuşuruz. Efendim ithalatımız 200 milyar dolar seviyesine indi. Hadi alkışlayalım şak şak ne güzel güllük gülistanlık. İhracatımız da 168 milyar dolara çıktı. Arasındaki mesafe de daraldı. Böyle değil bu. Yani krizden dolayı biliyorsunuz dış ticaretimiz
Paramızın
azaldı.
değeri düşüyor.
Paramızın değeri düştüğü için, ürünümüz ucuz olduğu için insanlar hem daha düşük fiyata daha yüksek miktarlarda ithal ediyorlar. Yani bizim ihracatımızı alıyorlar. Burada sevinecek taraf sadece krize rağmen ekonomik stabilizatörler işlenmiş görünüyor. Yani ekonomi kendi çarkını döndürüyor. Ama ithalata baktığınızda ithalatımızın %90'ı ya sermaye malı ya ara malı. Yani ikisinin toplamı %90'ı. Bu ne demek biliyor musunuz? İhracatınızın en az %60'ının girdisi ithalattır. Üretiminizin en az %72-73'ü ithalattır anlamına geliyor. Bu yapıyı kıramadığınız ölçüde tank palet fabrikasını da satmak zorunda kalırsınız. Satış diyorum ben buna. Deviri boş verin siz. Twitter'dan etkilenen bir döviz kuru her zaman olacaktır. 20 kuruş, 30 kuruş ve benzeri. Enflasyonunuz aniden 2 puan yükselecektir. Veya düşecektir. O da kötü bir şey. Yani orada oynaklığı da etkileyecektir. Dolayısıyla bizim ilk etapta yapmamız gereken şey hemen o devrime başlamamız gerekiyor. Ekonomik devrim diyorum ben artık. Yapısal reformları bir kenara bıraktım. O devrime başlayıp sabırla bir 20 yıl beklememiz. Beklememiz derken devamlı geliştirmemiz lazım. Ama o 20 yılın içinde dışarıdaki ortaklıklara ihtiyacımız olmaması gerekiyor. IMF'yi söylediniz.
Evet.
IMF gelecek mi, gelmeyecek mi? Valla şunu söylemek gerekiyor. Ya da en azından benim fikrim şu. IMF'ye en karşı olan ekonomistlerden bir tanesi benim. Çünkü neden derseniz. IMF ilk geldiği dakikada gelmeden önce istikrar programını size empoze eder. Haksız mı? Aslında haklı. Çünkü parayı ben veriyorsam senin o değerlerinde biraz değişiklik yaratmak istiyorumdur. O değerler fazla arabaya binmeyeceksin lüks arabaya. Tasarruf edeceksin. Kamu harcamalarını kısacaksın. Kamu işçilerinin maaşını artırmayacaksın. Özel sektörün maaşlarını baskılayacaksın. Yollara, barajlara biraz yatırım yapacaksın verdiğin parayla. Ve bir de zımni olarak onun istekleri vardır. Verdiğin parayla şu ülkelerden şunları ithal edeceksin. Genelde de askeri teknolojidir o. Yani verilmesi gereken, satılması gereken ya da işte askeri araçlardır ve benzeridir. Aması da var. Onsuz olur mu? Onsuz şöyle olur. Kendi istikrar programımızı kendimiz kurarsak zaten dış dünya bize evet bu ülke kurdu yaşatıyor, uygulamaya koydu deyip maliyetimizi azaltıp para vermek isteyecektir. Para zaten yer bulamıyor, şu noktada bile yer bulamıyor. Bakmayın Fed'in sıkı para politikası ve benzeri. Dünyada yeterince rente dönüşecek para var. O paranın da akması için en önemli bölgeler bizim gibi gelişen ekonomiler. Onların en önemlilerinden bir tanesi de biziz. %7,5'la iştahlı bir şekilde verirler. %5'le daha iştahlı verebilirler. Ama biz kendi istikrar programımızı, yani IMF bize empoze etmeden kendi istikrar programımızı kurarsak daha yakışıklı bir şekilde para elde edebileceğiz. Amaç para elde etmekse tabii.
Peki, çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için.
Ben teşekkür ediyorum.
Programımızın sonuna geldik. Bir hayli detaylıca konuşmuş olduk. Hem yapısal reformlar meselesi, bu kriz nereye doğru gidecek, 2019'da nasıl bir ekonomik durum bekliyor bizi, bütün bunları değerlendirmiş olduk. Veysel Ulusoy hocamıza tekrar çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Hoşçakalın diyoruz, görüşmek üzere.